Ayrım 4.
Sait Bey yaklaşmasını işaret etti. Benimle gelen bu saygıdeğer kişi bir İngiliz papazıdır. Bu acı günde üstüne düşeni yapmak istedi. Evimize hoş geldi. Sahleyin de eşiyle oturuyor. Dürüst bir kadın. Onların varlığından memnunuz. Papaz doğu bilimcilere özgü bir şive ile Arapça, ruhundaki asalet sözlerine yansıyor Sait Bey dedi. Şeyh'in hayran bakışlarını görünce Sait Bey açıkladı. Hazret 7 yıl Halep'te yaşadı. Bu güzel kentte oturduktan sonra İstanbul'a ya da Londra'ya gideceği yerde bizim mütevazi köyümüze gelmeyi yeğledi. Tanrı bu özverisinden dolayı onu ödüllendirecektir. Papaz cevap vereceği sırada şeyh oturması için yer gösterdi. Tam yanı başına değil ki bu ziyaretçinin niteliği yüzünden kimseyi şaşırtmayacaktı ama az öteye yana oturttu. Çünkü aslında şeyh anlatılanları zaten biliyordu. Sahleyinde olup bitenler akşama kalmaz küfer yaptı da öğrenilirdi. Ve bir İngiliz'in papaz olsun olmasın gelişi olan bir şey değildi. Şeyhimiz papaz hazretleri duymadan daha fazlasını öğrenmek istiyordu. Sait Bey ile baş başa verdiler. Bir okul açmak istediğini söylediler. Evet, ona bir yer gösterdim. Sahleyinde okul yok ve bir süredir bir okul açılmasını istiyordum. Hatta oğullarım bile gidecek. Onlara İngilizce ve Türkçe öğretmeye söz verdi. Ayrıca Arapça şiirler ve hatta güzel söz söyleme sanatı öğretecek. Onun yerine konuşacak değilim ama sanırım senin oğlunun da okula gitmesini istiyor. Çocuklarımıza mezhep değiştirmeye kalkışmasın sakın. Hayır, bundan konuştuk ve bana söz verdi. Yani ona güveniyorsun. Zekasına güveniyorum. Çocuklarımızı ayartacak olsa o saat köyden kovulacağını bilir. Böyle bir hatayı neden işlesin? Senin ve benim çocuklarımı ayartamaz, bu doğru. Cesaret edemez ama köylülerimizi ayartmak isteyecektir. Hayır, bunun için de söz verdi. Öyleyse kimi ayartacak? Bilmiyorum, belki birkaç tüccar çocuğunu, birkaç ortodoksu, sonra bir de Yahudi Yakup ve ailesi var. Terzimi ayartacak olursa büyük başarı ama bu işlerin keşiş putusun hoşuna gideceğini hiç sanmıyorum. Ona göre Yahudi olmak mezhep sapkını olmaktan iyidir. Keşiş bütün sabahı orada geçirdikten sonra şeyhten ve orada bulunanlardan izin isteyerek ayrılmıştı. Ama işte şimdi de çıka gelmişti. Birileri ona kurdun ağıla girdiğini haber vermiş olmalıydı. Koşup gelmiş, yerine oturmuş, hiç çekinmeden papazı ve acayip şapkasını süzüyordu. Sait Bey devamla, ''Ben Hazret'in kimseyi baştan çıkartacağını sanmıyorum.'' dedi. İlk kez şaşkınlık belirtisi gösteren şey, ''Öyle mi?'' diye sordu. ''Ona karşı ön yargılı olmamamızı istiyor. Bizi rahatsız edebilecek hiçbir şey yapmayacak.'' Şeyh biraz daha eğildi. Belki de bir casustur. Bunu ben de düşündüm ama biz sultanın sırlarına sahip değiliz ki. Herhalde kendi konsolosuna Halim'in ineği ikiz doğurdu diye yazmayacak. İki dost yaz havasını bozmamak için dudaklarını kısarak içten içe kıkırdadılar. Bakışları papazınkilerle karşılaştı. Adam saygılı bir gülümseyişte bulundu, onlar da hoşnutlukla kafalarını sallayıp yanıt verdiler. Bir saat sonra Sait Bey gitmek üzere kalktığında şeyh, ''Papazın tasarıları hoşuma gitmedi değil ama düşüneceğim. Bugün günlerden salı, cuma sabahı gelecek olursa cevabımı alır.'' ''Acele etme şeyh, istersen çok daha sonra gelmesini söylerim.'' Gerekmez. Kararımı perşembe akşamı vermiş olurum. Ertesi günü de ona bildiririm. Bu saygın ziyaretçilerini kapıdan geçirdikten sonra yerine dönen şey, keşişin sağ yanına oturmuş olduğunu gördü. Köyümüzde bir İngiliz papazı. Atalarımız ne demiş? Çok yaşayan çok görür. Daha başka felakete uğramadan gidip kutsanmış su getireyim de buradaki hava temizlensin. Bekle buğuna, suyunu israf etme. Papaz cuma günü gelecek, iki kere rahatsız olacağına suyunu o zaman getirirsin. Bugün geldi ve 3 gün içinde yine mi gelecek? Evet, köyümüzün havası yaramış olmalı. Keşiş açık açık homurdandı. Havamızda yoksa kükürt mü var? Haksızsın, çok muhterem bir insanmış. Peki bu muhterem insan buralara ne yapmaya gelmiş? Herkes gibi başsağlığı dilemeye. Öyleyse cuma günü ne yapmaya gelecek? Yine mi başsağlığı? Yoksa bir başkasının öleceğini mi öngördü? Belki de benimkine. Tanrı korusun, bu adam sahleyinde bir okul açacak. Biliyorum. Bana da oğlumu göndermemi öneriyor. Bu kadar mı? Peki şeyhimizin cevabı ne oldu? Perşembe akşamına kadar düşüneceğimi söyledim. Cevabımı da cuma günü vereceğimi. Neden perşembe akşamına kadar? Konuşmanın burasına kadar şeyh alaycı bir gülümsemeye sahipti ama bu noktadan sonra ciddileşti. Sana her şeyi anlatacağım buğuna. Yarın seni dikkate almadığımı söyleyemesin diye. Şayet perşembe güneş batana kadar senin patrik hazretleri taziyede bulunmaya gelmemişse oğlumu papazın okuluna göndereceğim. Patriğin köyümüze gelmeyişinden bu yana 14 yıl geçmişti. Tanyos'un doğumundan bu yana. Bu mutsuz evlilikten kendisini sorumlu tuttukları ve şeyhe kendisini zor durumda bırakmasa kızdığı için sonuna kadar şeyhayı tutmuştu. Bu anlaşmazlıkta öylesine taraf tutmuş, köylülerin büyük jordulardan çektiklerine o kadar kayıtsız kalmıştı ki mevkiine ve beyaz sakalına bakmaksızın onu da tuttuğu kadınla aynı sepete koymuşlardı. O zaman da çekirgelerin patriği bir daha küfer yaptaya ayak basmamaya ant içmişti. Yokluğuna alışılmıştı. Hem haç yortusunda hem de şamarı çocukların belleğinde kalıcı bir iz bırakan vaftiz törenlerinde ona ihtiyaç duyulmadığını söylemek adet olmuştu. Bu Nabutros pekala yetiyordu. Yine de bu lanetlenme insanların canını sıkıyordu. Bir ölüm, ağır bir hastalık, mahsulün kötü gitmesi gibi. Tanrım ne yaptım ki diye sorulan her olayda Patrick'le dargınlık yaraya basılan tuz gibi hissediliyordu. Artık bu işe son vermenin sırası değil miydi? Bu taziye ziyareti barışmak için bir fırsat değil miydi? Şeyhanın cenazesinde töreni yöneten Patrick tüm aile bireylerine başsağlığı dilemişti. Şeyh dışında. O ise kızgınlığını unutup onlara katılmıştı. Üstelik her şeye rağmen ölenin kocasıydı. Üstelik karısının ailesi ve köyünün ileri gelenleri önünde küçük düşürüldüğü için daha da içerlemiş, bu nedenle patriğin kayyumuna haber göndererek şatoda 3 gün yas inan ettiğini ve bu süre zarfında patrik hazretlerini görmeyi umduğunu belirtmiş, hemen ardından da aksi halde diye bir tehdit savurmuştu. İlk gün boyunca ziyaretçiler şatoya doluşurken şeyhin aklında tek bir soru vardı. Gelecek mi? Keşişe de aynı tehdidi savurdu. Patriğin gelmeyecek olursa yapacaklarım için beni suçlama. Bu Nabutros 2 gün köyde görünmedi. Son fırsatta bir sonuç vermedi. Hazretin büyük jort köylerine gittiğini, onu göremediğini söyledi. Belki de patriği bulmuş ama onu ikna edememişti. Perşembe akşamı şeyh taziye odasından çıktığında ufuklarda hiçbir piskopos külahı görünmüyordu. O gece keşiş pek az uyudu. Katırının üzerine geçirdiği 2 gün ağrılarını attırmış ama endişelerini yok etmemişti. Huriye kadına, üstelik o katır nereye gittiğini biliyor, uçuruma yuvarlanma ihtimali de yok demişti. Şu şeyh ile şu patrik omuzlarında bütün Hristiyanları taşıdıkları halde 2 keçi gibi toslaşıyorlar. Katır kadar akılları yok. Karısı, git kilisede dua et dedi. Şayet Tanrı bizi seviyorsa yarına kalmaz bir katır şatoya, bir katır da patrikliğe yollar. 4. geçiş. İngiliz papazının okulu. Mektubunuza cevaben Sahleyin okulunun ilk öğrencileri arasında Küfer Yapdalı Tanyos Gerios adında bir öğrencinin olduğunu bildiririm. Okulumuzun kurucusu Rahip Jeremy Stolten eşiyle birlikte 1830'ların başlarında dağa gelip yerleşmişti. Kütüphanemizde onun mektuplarının, notlarının saklandığı bir küçük çekmece vardır. Onları incelemek isterseniz gelip görebilirsiniz. Onları dışarı çıkartmamız söz konusu olamayacağını anlayışla karşılayacağınızdan eminim. Sahleyin İngiliz okulunun bugünkü müdürü Rahip Isaac'ın mektubundan alıntı. 1. Buna Butros yeterince dua etmemiş olacak ki ertesi gün üstünlü salona girdiğinde Şeyh Efendi'nin hala olduğu gibi durduğunu, giysisinin semere dönüşmediğini, kulaklarının uzamadığını, dişleri ile çenesinin öne doğru çıkmadığını, kısacası katırlaşmadığını gördü. Belli ki Şeyh çoktan uyanmıştı ya da hiç uyumamıştı. Gerios ve birkaç kişiyle beraberdi. Keşiş oradakilere baştan sağma bir selam verdi ve kapının dibine oturdu. Şeyh neşeli bir sesle seslendi. Buona Butros, yanıma gel, onu en azından birlikte karşılayalım. Keşiş bir an umutlandı. Belki de dualarından biri ya da ikisi tutmuştu. Yani geliyor mu? Tabii ki geliyor, işte geldi bile. Alttan almak gerekiyordu. Gelen Patrik değil, papazdı. Ev sahibini selamladı ve köylüleri hayran bırakan Arapça tumturaklı sözler söyledikten sonra efendinin işareti üzerine oturdu. Tanrı işini biliyor buğuna, papaz efendi tam da senin kalktığın yere oturdu. Keşişin şaka kaldıracak hali yoktu. Şeyh'ten Livan'da özel bir görüşme için izin istedi. Anladığım kadarıyla şeyhimizin kararını vermiş bulunuyor. Benim yerime bu kararı senin patriğin aldı. Elimden geleni yaptım, vicdanım rahat. Bak bana, uyumamış bir adama benziyor muyum? Belki hazret konusunda elinden geleni yaptın ama oğluna karşı görevinin gereğini yapıyor musun? Onu İncil'i yanlış öğreten ne Meryem anaya ne de diğer azizlere saygısı olmayan şu insanlara gönderirken vicdanın rahat mı? Tanrı bu kararı almamı istemeseydi, patriğe gelip sakalını göstermesini emrederdi. Keşiş, şeyh sakallardan, hele de Tanrı'dan söz etmeye başladığında huzursuz olurdu. Çünkü sözlerinde aşırı bir laubalilik görülürdü. Vakur bir biçimde, ''Bazen Tanrı kullarını mahvolacakları yola iter.'' dedi. ''Bir patriği de mi?'' Bunu söylerken düşündüğüm sadece patrik değildi. Baş başa konuşmaları bittikten sonra keşiş ve şeyh sütunlu salona döndüler. Papaz onları endişeyle bekliyordu ama ev sahibi içini rahatlattı. Düşündüm, oğlumu okulunuza göndereceğim. Bu onura layık olmaya çalışacağım. Ona diğer öğrencilerden farklı davranmayın. Hak ediyorsa dayağı da eksik etmeyin. Buna karşılık iki isteğim var. Burada tanıklar önünde söz vermelisiniz. Birincisi, kendisine dinden söz etmemeli, babasının dinini koruyacak ve her pazar Buna Butros'a gidip din dersi alacak. Söz veriyorum, Said Bey ile de aynı şey oldu. İkincisi, benim adım Şeyh Francis'tir. Şeyh İngiliz değildir. Bu okulda bir de Fransızca öğretmenin bulunmasını şart koşuyorum. Buna da söz veriyorum Şeyh Francis. Güzel söz söyleme sanatı, şiir, güzel yazı yazma sanatı, fen, Türkçe, Fransızca, İngilizce dersleri olacak. Herkes dininde özgür olacak. Bu durumda söyleyecek bir şey kalmadı. Hatta düşünüyorum da belki Buna Butros da oğullarını sizin okulunuza gönderir peder. Keşiş dişlerinin arasından, incirler Ocak ayında açınca diye söylendi. Sonra kalktı, kafasındaki takkiyi iyice yerleştirdi ve çıktı. Şeyh, biz incirlerin olmasını bekleye dururken, okula giderken oğluma eşlik edecek birini biliyorum. Öyle değil mi Gerios? Kahya, her zaman olduğu gibi başıyla onayladı. Sonra da efendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Ama içinde kıyametler kopuyordu. Tanyos'u bacanağı keşişin okulundan alıp şu İngiliz'in okuluna göndermek, kilisenin bütün yıldırımlarını çekmek demekti. Bunu da canı gönülden yapmayacaktı. Öte yandan efendisine karşı gelemez ve iyiliklerine yüz çeviremezdi. Bütün bu kaygıları oğlunun tepkisini görünce yok oluverdi. Ona haberi verdiğinde çocuğun yüzü aydınlanmış, Lamia da ailedeki sıcaklığı geri getirmek için bunu fırsat bilmişti. Öyleyse babanı öpmeyecek misin? Tanyos da onu öpmüştü. Annesini de tıpkı çeşme başındaki olaydan önce öptüğü gibi. Tanyos asla içindeki isyanı dışa vurmak niyetinde değildi. Tam tersine delinin sözleri ve sürgün Rukoz ile karşılaşması yaşamını değiştirmişti. Sanki Tanrı yolunu açmak için onun da istekli olmasını istiyordu. O, papazın okuluna değil, yakında dillerini konuşacağı ve sırlarını öğreneceği yepyeni bir dünyanın eşiğine girmiş olacaktı. Şu anda Lamia ve Gerios ile birlikteydi ama orada değildi. Şu andaki sahne, geçmişten bir parça olarak belleğinde yer almış gibiydi. Buradan uzaklarda uçuyor, bağlantılarından, kinlerinden, en yaralayıcı kuşkularından uzakta dolaşıyordu. Aynı anda koridorun öteki ucunda şeyh oğluna 15 yaşında olsa bile bir şeyler öğrenmenin hiç de utanılacak bir şey olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Günün birinde tıpkı atamız gibi Fransa kralından bir mektup alacak olsan, katibe tercüme ettiririm. Peki ya yazdıkları gizliyse başkasına tercüme ettirmek doğru olur mu? Papaz Stolten her sabah Kifar Yapta'dan gelen iki öğrencisi arasındaki farkı görmekte gecikmedi. 1835 tarihli günlüğünde şöyle yazıyordu. Tanyos müthiş bir öğrenme arzusuyla dolu cevval bir zeka. Bunalımlı bir ruhun ürpertileri var. İki sayfa sonra şöyle diyordu. Rahat'ı gerçekten ilgilendiren tek şey mevkine saygı duyulması. Öğretmenlerden ya da öğrencilerden biri gün boyunca kendisine seslenirken bir kere şeyh demezlerse hiçbir şey duymamış ya da kime sesleniyor diye arkasına bakarmış gibi davranmaktadır. Öğrenci olarak da en cesaret kırıcılar arasında bulunmaktadır. Sanki teach me if you can, öğretebiliyorsan öğret, özdeyişi onun için icat edilmiş. Salt öğrenimi dikkate alsam buraya devam etmesi için hiç de mücadele etmem. Bu son cümle bir itiraf gibidir. Çünkü papaz efendi genç dimağları biçimlendirmekte görevliyse de majestelerinin doğu politikasına ilgisiz değildi. Ama Tanrı aşkına dağ köylerinden birinde genç bir insanın yetiştirilmesi bir Avrupa devleti için ne gibi bir önem taşıyordu? Buna gülünmesini, omuz silkilmesini anlıyorum. Ben de arşivleri incelemeden önce aynı şekilde düşünüyordum. Ama olaylar ortada. Bu iki çocuğun İngiliz okulundaki varlıkları Babali neslindeki büyükelçi Lord Ponsonby tarafından biliniyordu. Hatta Paris'te Alphonse Lamartine'in girişimiyle Millet Meclisi de haberliydi. Cebrail'in dediği gibi o andavallı rahat Lamartine'in kim olduğunu bilmiyordu ama Lamartine onun varlığından haberdardı. Nasıl bir mucizeyle? O tarihlerde Avrupa hükümetleri olağanüstü bir olayla meşguldü. Mısır hedevi Mehmet Ali Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıntıları üzerinde Balkanlardan Nil'in kaynağına kadar yeni bir devlet kurmak ve Hindistan yolunu denetimi altına almak istiyordu. İngilizler bunu asla istemiyorlardı. Bunu engellemek için her şeye razıydılar. Buna karşılık Fransızlar da Mehmet Ali'yi doğuyu miskinliğinden kurtaracak ve Mısır'da Fransa'yı model alan bir yeni devlet kuracak deha olarak görüyorlardı. Mehmet Ali Fransız doktorlar, Fransız mühendisler getirtmiş ve ordusunun başına Napolyon'un eski bir subayını geçirmişti. Fransız ütopyacıları Mısır'da ilk sosyalist toplumu kurmak ümidiyle oraya gitmişlerdi. Onlar oraya inanılmaz tasarılarla gitmişlerdi. Bunlardan biri de Akdeniz'le Kızıldeniz'i birbirine bağlayan bir kanal açmaktı. Yani Paşa Hazretleri Fransızların hoşuna gidecek her şeye sahipti. Üstelik İngilizleri bu denli kızdırıyorsa kötü biri olmamalıydı. Londra'nın adamdan kurtulmasına izin verilmemeliydi. Bu devler arası savaşta benim köyümün insanlarının ve özellikle o iki delikanlının ne ağırlığı olabilirdi? Sanıldığından çok. Sanki terazinin okunda adları yazılıydı ve biraz eğilince onları okumak mümkündü. Lord Ponsonby için böyle söylenebilirdi. Parmağını haritanın üstüne koymuş ve Mehmet Ali'nin imparatorluğu ya burada kurulacak ya da burada yok olacak. Savaş işte bu noktada olacak demişti. Kurulmakta olan bu imparatorluğun iki kanadı vardı. Biri kuzeyde Balkanlar ve Anadolu, diğeri güneyde Mısır ve uzantıları. Bunların arasında tek bir bağlantı vardı. O da Gaza'dan İskenderiye'ye giden yoldu ve Hayfa'dan, Akra'dan, Saida'dan, Beyrut'tan, Trablus'tan geçiyordu. Deniz ile dağ arasında bir şerit parçasıydı. Dağ, Hidiv'in denetiminden çıkacak olsa yol kullanılmaz olurdu. Mısır ordusunun arkası kesilirdi, yeni imparatorluk ikiye bölünmüş, ölü doğmuş olurdu. O günden itibaren bütün hükümetlerin gözleri dağa çevrilmiş oldu. O güne kadar hiç o kadar misyoner, tüccar, ressam, şair, hekim, acayip hanımlar ve eski para meraklıları görülmemişti. Dağlılar gurur duyuyorlardı. Hele daha sonra İngilizlerle Fransızların doğrudan aralarında savaşmamak için kendi ülkelerinde savaştıklarını anlayınca daha da gururlandılar. Yıkıcı bir ayrıcalık ama ne de olsa ayrıcalık. İngilizlerin hedefi açıktı. Dağlıları Mısır'a karşı kışkırtmak. Mısırlılar tabii Fransızların yardımıyla bunu engellemeye çalışıyorlardı. Dağ tarihçesinin belirttiği gibi Mısır birlikleri ülkemizin sınırına geldiğinde ordu komutanı emire bir mektup göndererek kendisine katılmasını istedi. Küçücük ülkesinin ve ordusunun çok üstünde bir çatışma olacağını anlayan emir ayak sürmeyi denedi. O zaman komutan ona bir ikinci mektup gönderdi ve "Ya bana birliklerinle katılırsın ya da ben oraya gelir sarayını başına indiririm," dedi. Zavallı buna uymak zorunda kaldı. Dağ, Mısır'ın egemenliği altındaydı. Zavallı diyorsak da yanılmayalım. Yine de korkulan bir adamdı ve köylüler ile şeyhler karşısında titriyordu. Ama paşa ile temsilcileri karşısında titreyen kendisiydi. Mehmet Ali, emiri kendi tarafına almakla ülkeyi sahipleneceğini sandı. Başka yer olsaydı bu mümkündü. Ama burada hayır. Gerçi emirin otoritesi ve etkinliği vardı ama daha onun şahsına bağlı değildi. Bir kere dinsel topluluklar vardı. Ruhban sınıfı, şefleri ve ileri gelenleriyle. Büyük aileler ve küçük derebeyleri vardı. Sonra köy alanında anlatılanlar ve köydeki kavgalar vardı. Gerçi şeyh ile patriğin arası yoktu. Çünkü Patrik, şeyhin Lamia'ya bir çocuk yaptığını düşünüyordu ve Lamia da hala şatoda oturduğundan Patrik oraya adımını atmak istemiyordu. Şeyh de kendisine böyle davranılamayacağını göstermek istediğinden kafa tutmak üzere oğlunu İngiliz papazının okulana göndermişti. Lord Ponsonby haritanın bu noktasına eğildiğinde yardımcıları kendisine bu kadar ayrıntı vermemişti. Sadece Dürzilerin şeflerinden birini öldürttüğü için emire düşman olduğunu ve emir ile Mısırlılara isyan etmeye hazır olduklarını, ancak nüfusun çoğunluğunu oluşturan Hristiyanlar bu isyana katılmazlarsa bir sonuç alınamayacağını söylemişlerdi. Büyükelçi de sormuştu, "Ya Hristiyanlar arasında adamlarımız bir şey yapamadı mı?" Ona büyük çoğunluğu Katolik olan bu halk için İngiliz demenin mezhep sapkını demek olduğunu anlatmışlardı. Adamlarımızdan hiçbiri doğru dürüst bir ilişki kuramadılar, bir okul açmış olan bir papazın dışında. Katolik bir köyde bize ait bir okul mu? Hayır, düşünebiliyor musunuz? O saat kovulur ya da okulu yakılırdı. Hayır, Sait Bey diye bilinen eski bir dürzü derebeyinin topraklarına yerleşti. Ama okuluna iki Katolik delikanlıyı almayı başardı. Bunlardan biri de Kıfer Yapta Şeyhinin oğlu. Kıfer ne? Neresi olduğunu bulmak için daha ayrıntılı bir harita gerekti. Bir büyüteçle Kıfer Yapta ve Sahlayın adlarını okuyabilmek için. Büyükelçi, ilginç demekle kaldı. Dış işlerine gönderdiği raporda Kıfer Yapta'dan söz etmiyor ama cesaret verici işaretlerden söz ediyordu. 300 yıldır Fransa ile ilişkilerinden gurur duyan, yörenin en büyük Katolik ailelerinden birinin çocukları bir İngiliz papazının okuluna gitsin. Bu gerçek bir başarıydı. Bir yarma hareketiydi. Bu yüzden Şeyh Raad'ın kötü öğrenci olduğu için kovulması söz konusu değildi. 2. Öbür kampta hiç kimse konuyu Lord Ponsonby kadar ciddiye almak istemiyordu. Ne emir, ne Fransız konsolosu Monsieur Guise, ne de Süleyman Paşa, yani asıl adıyla Octave Joseph de Sives. Bu sonuncusu Mısır adına Beyrut'a komuta ediyordu. Bir büyük kavganın içinde bulunuluyordu ve hiç kimsenin yerel çekişmelere bakacak hali yoktu. Patrick dışında kimse. Bir tek o, bu iki çocuğun papazın okulunda okumasının anlamını küçümsememek gerektiğini söylüyordu. Sonunda patriğin hatırı için şeyhin cezalandırılmasına karar verildi. Emir'in hazinesinden biri gelerek kendisine bitmez tükenmez bir vergi listesi uzattı. Aslında bu vergiler şeyhin binbir hünerle ödemekten kurtulduğu bütün eski vergilerdi ve bunlara bir de yenileri eklenmişti. Özellikle Mısırlı işgalciler tarafından konulmuş olan Ferde vergisi vardı. Bu girişimin bahanesi Emir'in hazinesinin savaştan ötürü tükenmesiydi. Ama kimse gerçek nedeni konusunda yanılmıyordu. Yanılan varsa onlar da patriğin keşişi çağırtıp şeyhine o iki çocuğu okuldan alırsa belki emir nezdinde girişimde bulunabileceğini söylemesiyle gerçeğe varıyordu. Kıfar yaptığı şeyhi kapana sıkışmıştı. O yıl mahsul kötü gitmişti ve ondan istedikleri para 300 kese yani 150 bin kuruş köylülerin neleri varsa vermeye zorlasa bile toplayabileceğini fersah fersah aşıyordu. Ödemek olanaksızdı. Önerilen çözüm de aşağılayıcı. Şeyh çocukları okuldan çekmekle iş bitmeyecekti. Ayrıca çekirgeler patriğinin ayağına gidip emir nezdinde girişimde bulunması için yalvarmak gerekecekti. Köyden ayrılırken vergi görevlisi bu paranın tümü bir ay içinde ödenmeyecek olursa şeyhin topraklarına el konulacağını ve emirin ülkesine katılacağını söylemeyi ihmal etmemişti. Bu iş Kıfar Yapdalların hiç hoşuna gitmedi. Çünkü kendi efendilerin en az kötüsü olduğunun bilincindeydiler. Tanyos'un bu olaydaki durumu da ilgi çekiciydi. Onu bir süre köyü ve hatta o sözde piçliğiyle barışık kılmışlardı. Çünkü gözlerinin önünde cereyan etmekte olan olay aslında doğumu ile başlayan ve çekirgelerin saldırısına yol açan kavganın devamıydı. Şimdi her şeyi daha iyi görüyor, patriğin niçin böyle davrandığını, şeyhin ve köylülerin tepkisini anlıyordu. Ve bunu paylaşıyordu. Tek bir nedenden ötürü olsa bile, o da okuluydu. Onun için en değerli şey okuluydu. Hırsla, canını dişine takarak çalışıyor, her sözcüğü, her bilgi kırıntısını sünger gibi emiyor ve kendisiyle dünyanın geri kalan kısmı arasındaki tek köprünün o olduğuna inanıyordu. Bu nedenle de köylülerden ve şeyhten yana ve köyün tüm düşmanlarına, emire, patriğe karşıydı. Geçmişteki ve şimdiki bütün davalar onundu. Hatta Rukuz ile ilişkileri de. Şeyhin toprakları gidecek diye niye dert edineyim, sen de benim gibi derebeyliğin yok olmasını istemiyor musun dediği için soğumuştu. O da kendisine şöyle cevap vermişti. O benim de en büyük isteğim ama bu biçimde olmasını istemiyorum. Eski kahya da öğüt vermeye kalkışmıştı. Yürekten istediğin bir dileğin varsa Tanrı da onun yerine getirmesi için yalvarırsın. Ama bu işi nasıl yapacağını emredemezsin. Ben Tanrı'dan Kıfer yap da şeyhini cezalandırmasını istedim. Bu işi nasıl halledeceği ona kalmış. İster bir doğal afet verir, ister çekirgeler gönderir, isterse de Mısır ordularını. Bu sözler Tanyos'u huzursuz kıldı. Gerçi o da şeyhin ayrıcalıklarının kalkmasını istiyordu. Çünkü 15 yıl sonra kendisini Raad'ın çizmelerini çekerken görmek istemiyordu. Ancak olan bitenler karşısında hangi yanda olduğunu ve hangi dileğinin gerçekleşmesini istediğini pekala biliyordu. 12 Mart 1836 tarihli günlüğüne papaz şöyle yazmıştı. Bugün öğle vakti Tanyos beni görmeye geldi. Köyün içinde bulunduğu dramatik durumu anlattı. Köyü tuzağa düşmüş ve her an avcısının darbesini bekleyen bir ava benzetti. Ona dua etmesini ve elimden geleni yapacağımı söyledim. Hemen konsolosumuza bir mektup yazdım. Beyrut'a giden biri olursa mektubu hemen göndereceğim. Herhalde gerçek bir yardım çağrısı olan bu mektuptan sonra şatoya tuhaf bir ziyaretçi geldi. Kıfer Yap'ta da daha hala İngiliz konsolosunun gelişi anlatılır. İşin aslına bakılırsa Richard Wood o tarihte henüz konsolos değildi. Daha sonra olmuştu. O tarihte Lord Ponsonby'nin Beyrut'taki yarı resmi temsilcisiydi. Kız kardeşi de İngiltere'nin Beyrut'taki gerçek konsolosunun eşiydi. Ama bütün bunların olayımızla ve rapor ediliş biçimiyle ilgisi yok. Dağ tarihçisi diyor ki, o yıl köyümüze büyük küçük herkese hediyeler getiren ve herkesi sevindiren İngiltere konsolosu geldi. Hiçbir ziyaretçi onun gibi karşılanmamıştır. Ayine katılmış ve gelişi 3 gün boyunca kutlanmıştı. Bir yarı konsolos için aşırı konukseverlik, bunca şölen, bunca tören. Ama o değerli hediyeler bilinince aşırı sayılmaz. Keşiş İlyas daha fazlasını anlatamıyor ama Wood, İngiliz papazına gönderdiği ve Sahlein okulunun arşivlerinde bulunan bir mektupta gerisini anlatıyor. Mektup sahibi, papazın esasen bildiği asıl ziyaret sebebini belirtmiyor ama götürdüğü hediyeleri ve bunların kabul ediliş biçimlerini ayrıntısıyla anlatıyor. Papaz, emirin istediği rakamı kesin biçimde bildirmiş olmalıydı. Çünkü Wood, şatonun sütunlu salonuna, tam nargilenin bulunduğu yerin önüne, içinde 150 bin kuruş bulunan torbalar koymuştu. Şeyh karşı çıkar gibi yapmış ama konuğu buna izin vermemişti. Ayaklarınızın dibine konulanlar size bizden bir armağan değildir. Ama emirin sizleri bir daha rahatsız etmemesi için hazinenize verilen bir hediyedir. Kıfer Yapda'nın efendisi armağanı ağırbaşlılıkla kabul etti ama kalbi sevinçten dışarı fırlayacak gibiydi. Ayrıca Wood'un gerçek armağan diye nitelediği 3 ayrı hediye vardı. Şeyhe Hanover hanedanının armasını taşıyan ve Beyrut'tan deve sırtında taşınan muazzam bir ayaklı saat. Neden saat de örneğin bir safkan değil? Bilinmez. Belki de devamlı bir dostluğun simgesi diye bakmak gerekir. Diğer 2 armağan papazın 2 öğrencisineydi. Tanyos'a sedef kakmalı harika bir divit. Onu hemen kuşağına sokmuştu. Rahat içinde ki onun altın bir diviti vardı ama okul çıkışı şeyh kendisini katip gibi kullanıyor demesinler diye saklardı. Bir av tüfeği. Horozlu bir Forsyth. Babası incelemek ve hatta imrenerek okşamak için tüfeği oğlunun ellerinden almıştı. Belki de bu armağanı oğul yerine babaya vermek gerekirdi ve silah daha emin ellerde olurdu. Hele bu son cümle bir kehanet değil ama tüm acıların bir silahın namlusu ucunda olduğu düşünülürse. Konsolos bir cumartesi öğleden sonra gelmişti ve şeyh adamlarıyla şatoda kalmasını istedi. Köy kadınları en güzel yemekleri yapmaya giriştiler. Wood'un anlattıkları arasında kuzu dolması, bergamotlu kubbe var. Herhalde yanılmış olmalı. Gerçi portakallı et yemeği var ama dağ halkı bergamotu bilmez. Temsilci ayrıca şarabına su katınca Şeyh Francis'in yüzünde alaycı bir gülümsemenin belirdiğini söylemektedir. Ertesi günü Livan'da kahve ve kuru yemiş alınırken yapılan kısa bir görüşmeden sonra Kıfer Yapda Şeyh'i bir süre izin istedi. Ayin başlayacak, konuğumu yalnız bırakmak istemezdim ama Tanrı'nın lütfuna karşılık yarattığı mucizeler için ona şükranlarımı sunmalıyım. Eğer bir sakıncası yoksa ben de sizinle gelmek isterim. Şeyh gülümsemekle yetindi. Kendisi için bir sakınca yoktu ama kiliseye bir İngilizle girecek olursa Butros'un tepkisinden korkuyordu. Gerçekten de keşiş onları kapının eşiğinde bekliyordu. Terbiyeli ama kararlıydı. Köyümüz yaptıklarınız için size minnettardır. Bu nedenle bize onur verirseniz eşim size kahve yaptı. Mütevazi evimize onur verirseniz arka taraftan gidiliyor. Karım ve büyük oğlum size eşlik edecekler. Ben de ayini bitirir bitirmez size katılacağım. Şeyhe gözücüyle baktı. Senin şu İngiliz ile daha terbiyeli olunamazdı der gibiydi. Ama konsolos yarım yamalak Arapçasıyla karşı koydu. Bana özel muamele yapmaya hiç gerek yok. Ben sayın peder Katoliğim ve ayine diğerleriyle katılacağım. Buna Butros, hem İngiliz hem Katolik, siz dünyanın 8. harikası olmalısınız demekten kendini alamadı. Bu Katolik topluluğa bir İrlandalı göndermek, Lord Ponsonby'nin inceliklerinden bir direğiydi. Şu iblis İngilizlere uzun süre dağlıların hayranlık duyacakları bir incelik. Kıfer Yapdalların deyimiyle Patrick o geceyi diken üstünde geçirdi. Mırıldandığı dualar hiç de hayırlı şeyler değildi. Cehenneme o kadar çok beden ve o kadar çok ruh göndermişti ki hangi tanrıya hizmet ettiği belli değildi. Şeyhin bıyığı bir kor parçası gibi patriğin kafasına takılıyor, sağa sola dönse de kendi çevresinde dönenmekten başka sonuç alamıyordu. Oysa gücünün doruğundaydı. Emir, Mısır Genelkurmayı, Fransız diplomatları ve dağın belli başlı derebeyleri arasında hepsinin kabul ettiği bir arabulucu, koalisyonlarının mihenk taşı, aynı zamanda da çatlakları onarmak gerektiği için çıkıkçısıydı. Fransız konsolosu Mehmet Ali Paşa'yı asmaktan beter ediyordu. Avrupa'daki iyi niyetlileri kandırmak için kendini devrimci diye tanıtan bir doğulu despot. J. de Sevs hakkında ne düşündüğü sorulduğunda şöyle diyordu. Süleyman Paşa mı? Yeni efendilerine sadakatle hizmet ediyor ve hemen ardından yüzünü buruşturuyordu. Emir'e gelince Mısırlıların kendi hakkında birlikleri sarayının penceresi dibinde durdukça en sadık müttefik demeleriyle açığa vurdukları düş kırıklıklarına için için seviniyordu. Patriye zaman zaman bu çürük koalisyonu bileklerinin gücüyle tutuyormuş gibi geliyordu. Bütün dağda saygı, hatta hayranlık uyandıran bir kişiydi. Ona hiçbir kapı kapanmaz, hiçbir isteği geri çevrilmezdi. Benim köyüm dışında. Kıferyap'ta da keşiş bile ona sırtını çevirmişti. Bu nedenle uykusuz bir gece geçirmiş ama kalktığında güveni yerine gelmişti. Giyinmesi için kendisine yardım eden kayyuma, "Onlara tövbe ettirmesini bilirim. Kilise kumbarasına düşen bir metelik gibi ayaklarımın dibine düşeceklerdir. Her kötülüğün bir çaresi vardır. Onlara gerekli olan da benim elimde." diyordu. Birkaç gün sonra Büyük Jort'tan bir haberci geldi ve Raad'ın büyük annesinin ölmekte olduğunu, onu görmek istediğini söyledi. Şeyh buna karşı çıkmadı. Aksine kayın ailesiyle barışma fırsatı olduğunu düşündü. Oğluna Geryos'a yazdırdığı bir geçmiş olsun mektubu birkaç da armağan verdi. Büyük anne ölüyorsa da ölmeye pek acelesi yoktu. Tarihçe ölümünden 130 sayfa ve 17 yıl sonra söz ediyor. Çok sonraları 74 yaşındayken. Ne önemi var? Belki de gerçekten torununu özlemişti. Ama Raad'ı asıl getirten Patrick'ti. Ona söyleyeceği önemli şeyler vardı. Din dersinde bilmece sorar gibi bir konuşmayla başladı Patrick. İsa'nın bir şövalyesi olsaydın ve kendini aniden şeytanın ininde bulsaydın ne yapardın? Kaçmaya çalışırdım ama önce her şeyi yıkar, taş üstüne taş bırakmazdım. Güzel bir cevap. Gerçek bir şövalyeye layık. Şeytanı da bütün çocuklarıyla gebertirdim. Yo, fazlasına kaçmayalım Şehrat. Hiçbir ölümlü şeytanı öldüremez. Ama hiç değilse o bizim evimizi nasıl alt üst ediyorsa biz de onunkini edebiliriz. Ama gözü pekliğin hoşuma gitti. Sana güvenmekle haklıymışım. İmanın ve soyluluğun sözlerini nasıl esinliyorsa eminim davranışlarına da ilham olacaktır. Delikanlının ellerini avuçlarına alan Patrick gözleri kapalı uzunca bir dua mırıldandı. Raad tek kelimesini anlamıyordu ama tütsülü kokuyu duyar gibiydi. O da karanlıktı, gece bastırmıştı ve Patrick'in beyaz sakalı tek ışık kaynağıydı. Sen şeytanın evinde bulunuyorsun. Genç şeyh anlamadı, çevresine bakındı, korkmuştu. Büyük babanın evini kastetmiyorum. Şato? Babanın evinden de söz etmiyorum. Tanrı günahlarını affetsin. İngiliz okulunu söylüyorum. Sapkınlık ve zındıklık ocağı. Her sabah şeytanın evine gidiyorsun ama bunu bilmiyorsun. Yüzü bir mezar taşı gibi donuktu ama yavaş yavaş bir gülümseme yayıldı. Ama onlar da senin kim olduğunu bilmiyor. Sadece Şeyh Francis'in oğlu Şeyh Raad olduğunu sanıyorlar. Senin ceza şövalyesi olduğunu bilmiyorlar. Birkaç gün sonra Raad geri döndüğünde okula giderken her zamanki kestirme yoldan gitti. Ama Tanyos sakalının çıkmakta olduğunu ve bakışlarının her zamanki bakışları olmadığını fark etti. Papaz Dalton'un okulunda dersler binanın en eski kesiminde yapılıyordu. İki kubbeli, birbirinin eşi, uzun, loş ve adına kübe denilen kesimde. Daha sonra bunlara yeni odalar eklenecekti ama Tanyos'un devam ettiği dönemde 30'dan çok öğrenci yoktu ve okul bu iki odayla papazın kitaplarının bulunduğu bir üçüncü odadan ibaretti. Üst katta papazın dairesi vardı. Ev büyük değildi ama tuğlaları, düzgün yükselen damı, simetrik balkonları, beyzi pencereleri, duvarları saran sarmaşığıyla sağlam ve yumuşak görünümlüydü. Ayrıca çocukların oynayabilecekleri geniş bir avlusu vardı ve bu avluda yıllar sonra binlerce öğrencinin okuyabilmesi için ilki kadar sevimli olmasa da pek çok bina yapılacaktı. Ama bu bir başka konu. Bu arazinin bir kısmında papazın karısı hayatının en büyük tutkusunu gerçekleştiriyordu. Bahçıvanlık. Küçük bir bostanı, bir çiçek tarhı vardı. Karanfiller, sümbüller, lavanta çiçekleri ve gül yetiştirirdi. Öğrenciler buraya asla gelmezdi. Papazın karısı üst üste koyduğu taşlarla bir duvarcık meydana getirmiş ve sembolik bir çit yaratmıştı. Rahat okula döndüğü gün üstünden atlamakta sakınca görmedi. O Nisan gününde tomurcuklaşan güllere yöneldi, cebinden bıçağını çıkarttı, en güzellerini seçerek çiçeklerini, kellelerini uçururcasına kesiverdi. Papazın karısı bostandaydı, her şeyi görmüştü. Anlaşılmaz şeyler haykırmadan önce çocuğun soğukkanlılığı karşısında kala kalmıştı. Genç şeyh aldırmadı. Son gül de kesilene kadar işine devam etti. Sonra bıçağını yerine koyup çitten atladı ve marifetini göstermek üzere öğrencilerin bulunduğu yere seyirtti. Papaz yetişti, karısını ağlarken buldu ve suçluyu odasına getirtti. Uzunca bir süre oğlanı inceledi, boş yere bir pişmanlık belirtisi bulmayı umdu. Sonra ciddi bir ifadeyle, "Ne yaptığının farkında mısın?" diye sordu. Bu sabah buraya gelirken saygı duyulan bir şeyhtin, şimdi ise adi bir hırsız. Hiçbir şey çalmadım. Eşim güllerini alırken seni görmüş, nasıl inkar edersin? Beni gördü, ben de gördüğünü gördüm. Demek ki bu bir hırsızlık değil, bir yağma. Fark ne? Hırsızlık sefillerin yaptığı bir iştir. Oysa yağma savaş gibidir. Her çağda soylular ve şövalyeler tarafından gerçekleştirilir. Sanki konuşan sen değilsin. Böyle cevap vermeyi sana kim öğretti? Böyle bir şey öğretilmesine neden ihtiyacım olsun? Doğduğum andan beri biliyorum. Papaz iç çekti. Düşündü, şeyhi düşündü. Voodoo, Lord Ponsonby'yi düşündü. Hatta belki de majestelerini düşündü. Sonra vazgeçtiğini gösteren bir ifadeyle, "Yine de bil ki yağma yapılacaksa düşmana yapılmalıdır. Topraklarını işgal ettiğin, savaşla kale kapısını yıktığın insanlara. Ama herhalde bir dost gibi ağırlanan evlerde değil." Rahat uzun uzun düşünür gibi yaptı. Papaz da ister istemez bunu bir pişmanlık gibi kabul etti. Genç şeyhten okulu ile savaş halinde olmamasını istedi. Üzerinden bir sünger geçti. Krallık çıkarlarına ihanet etmemek için öğretmenlik mesleğine ihanet etmek. Günlüğünü okurken satırlar arasından papazın utanç duyduğunu anlamak mümkündü. Onu izleyen günler rahat sakinleşmiş göründü. Ama iblis, pardon melek, onu rahat bırakmayacaktı. Bu kez kader ağlarını Dairunlu bir tüccarın oğlunun okula getirdiği tahta bir oyuncak aracılığıyla ördü. Oyuncak avuçlar arasına alınıp sürtüldüğünde miski kokuyordu. Rahat ne pahasına olursa olsun bu oyuncağa sahiplenmek istiyordu. Ama arkadaşı onu satabileceğini söyleyince bozuldu. Bunu yağma yoluyla ele geçirmek çok daha basitti. Ya da bir başka arkadaşının demesine göre onu kazanabilirdi. Öğrenciler arasında yaygın olan ve çevresi yapıldığında kafa tutma anlamına gelen Asi adlı bir oyun vardı. Birisini bahse tutuşturmak söz konusuydu. Şeyh Rahat Asi dedi. Arkadaşları da oyuna katılmaktan mutlu Asi, Asi diye tekrarladılar. Ta ki oyuncağın sahibi çocuk sihirli kelimeyi söyleyene kadar. Asi. Bayan Stolto'nun bulunduğu yere kadar gidecek, bir şey arıyormuşsun gibi eteğini tepesine kadar kaldıracak ve şu oyuncak nerede, bulamıyorum diye bağıracaksın. Tüccarın oğlu bu buluşundan büyük keyif duydu. Hiçbir öğrencinin yapamayacağı bir şeyi bahse konu ettiğinden emindi. Ama rahat, söylenen yere doğru birkaç adım attı. Diğerleri 7 kişiydiler, onu uzaktan izlediler. Papazın karısı çiçeklerine eğilmişti. Uzun etekliği yerlerde süründüğünden çamurlaşmıştı. Elbiseyi Sayın Şeyh Hazretleri tuttuğu gibi kaldırdı. Ama bunu öylesine sert biçimde yaptı ki kadıncağız yüzü koyun çiçeklerinin arasına düştü. "Şu oyuncak da nerede? Onu bulamıyorum," diye bir zafer edasıyla haykırdı. Ondan başka kimse gülmüyordu. Bu kez ülkesinin yüksek çıkarlarını unutan papaz İngilizce haylaza haykırdı. "Çık dışarı. Bu okuldan defol ve bir daha asla ayaklarını atma. Burada bulunuşun hepimiz için bir bahtsızlık. Kral William'ın kendisi bile sahleyine seni alıkoymam için gelecek olsa ona asla, asla, asla diye karşı çıkarım." Başka türlü nasıl davranabilirdi? Kendisine ve ailesine saygıyı nasıl korurdu? Ama saatler ilerledikçe pişmanlık duygusu içinde filizlenmeye başlamıştı. Elleriyle inşa ettiği bir binayı yıkıyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Koruyucusu Sait Bey'e başvurma gereğini duydu.